أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yeni bir ders serisine başlıyoruz. Yine hikmet metodu kapsamı içerisinde. Hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz ki Kur'an'ı açıklama ilmi olan hikmet uzun asırlardan beri İslam aleminin gündeminden tamamen çıktığı için ayetlerin ayetlerle açıklanması tarihe karışmış. Açıklayamadıkları ayetler sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in mücmel yani anlaşılmaz bir kitap olduğu konusunda herkes ittifak etmiş. Ondan sonra da peki anlaşılmazsa niye tefsirler yapıyorsunuz? Kendi kafalarına göre tefsirler yapmışlar. O tefsirleri yaparken de bağlamlarla ilgili ayetlerle hareket etmedikleri için birçok yanlışlar doğru gibi bizlere anlatılmış. Dolayısıyla bundan sonra bu başlattığımız dersin ana başlığı doğru bildiğimiz yanlışlar. Alt başlığı da işte Kur'an-ı Kerim'den bize öğretilmiş olan ve bize doğru olduğu öğretilmiş olan yanlışlar. Ve şimdi Bakara suresinden başlayarak devam edeceğiz. Allah nasip ederse bunu güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Yani bizim sözümüzle değil, Allah-u Teala'nın kendi açıklamalarıyla ortaya koyacağız. Bugün gayba iman konusu üzerinde duracağız. İşte Bakara suresini açtığınız zaman mesela elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Orada şöyle şey yapıyor. Birinci ayet Elif, La, Mim. Ondan sonra bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Yanlışlardan sakınanlar için yol göstericidir dedikten sonra onlar gayba inanırlar. Bakın ilk inanma gayba. Gayba inanırlar. Gayb ne? Hemen kendisi dipnotta bunu almış. Gayb sözlükte görme duyusuyla algılanamayan şey demektir. Yani göremediğim, anlayamadığım şey. Görme duygusu değil aslında. İnsanların duyu organlarıyla algılayamadığı şeye gayb denir. Duyu organlarıyla algılayamadığı şeye gayb denir. Sadece gözle değil. Şimdi bu sebepten dolayı şey yapalım, bir mutlak gayb vardır, ikiye ayrılır gayb. Bizim hiçbir zaman kavrayamayacağımız, anlayamayacağımız şeyler ki Allah-u Teala'ya ait olan bilgiler. Allah-u Teala diyor ki denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadarı daha olsa Allah'ın bilgileri ne yazmakla bitiremez. Size bu bilgiden çok az bir kısım verilmiştir diyor. O zaman bu az bir kısmın dışındakilerini anlayıp kavrama imkanımız yok. İstediğimiz kadar araştırsak da uğraşsak da kavrayamayız. İşte o bizim için gayiptir. İlla da görmek değil. Mesela şu anda size konuşuyorum. Benim konuştuklarımı görmüyorsunuz ki işitiyorsunuz. Yani görme duygusu meselesi burada da tanımı yanlış yapmışlar. İsterseniz bu konuda hazırlık yaptı Fatih Hoca. Gaybın sözlük anlamları ile ilgili bir şey yapar mısın?
Biraz önce orada okuduğunuz anlamı veriyorlar. Hatta ben olduğu gibi aldım. Genelde sözlüklerde ve işte tefsirlerde verilen anlamı. Tesettürü şey'i anil uyun diyorlar. Yani bir şeyin gözlerden gizli kalması, saklı kalması, gözle görülemesi, görülememesi diye anlam veriyorlar. Şimdi bu Türkçe'de de bizim gündelik dilde kullandığımız bir takım kelimeler var. İşte mesela gayb, gıybet, ondan sonra gayip diyoruz. Mesela gıyabında diyoruz, gaybet diyoruz. Bu gibi şeyler Türkçe'de de kullanıyoruz. Bu Arapça bir kavram ve Kur'an-ı Kerim'de 60 kez geçiyor bu kök. Bir tane fiil olarak geçiyor ki o da gıybet etmekle alakalı. Hucurat suresinde işte hani biz ne diyoruz gıybeti? Bir kişinin yokluğunda onun arkasından duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri konuşmaya biz gıybet diyoruz. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de bu kökten geçiyor gıybet fiil olarak. Onun dışındakilerin tamamı isim olarak yani 60 kullanımın 59'unda isim olarak geçiyor. Ve bunların da neredeyse %80'i %90'ı hep gayb şeklinde geçiyor. Gayb. Tekili var, çoğulu var. Yine Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi bizim doğru anlamlandırabilmemiz için bunun zıttını da kullanıyor. Yani kelimelere doğru anlam verebilmenin en pratik yollarından bir tanesi o kelimenin zıttını ortaya koyabilmek. Kur'an-ı Kerim bu kelimenin zıttı olarak da şehadet kelimesini kullanıyor. Onun için mesela pek çok ayette alimül gaybi ve şehade diyor. Yani gördüğümüz, tarif edebildiğimiz, hakkında bilgi sahibi olduğumuz ya da göremediğimiz ve bazen de hakkında hiç doğru dürüst bir bilgi sahibi olmadığımız şeyler gayb anlamında. Mesela Arapça'da ormana gaybe deniliyor aynı kökten ormana. Niye? Çünkü orman ne yapar? Birçok şeyi saklar. Yani yukarıdan baktığınız zaman içerideki hiçbir şeyi göremezsiniz. İçeride olan her şeyi saklar. Gizler. Dolayısıyla kelimenin temelinde, kökünde bir şeyin gizlenmesi, saklanması, görmekten, duymaktan uzakta olmasıdır. Mesela Yusuf kıssasında iki ayette gayabe kelimesi geçer. Gayabetül cüp. Cüp içi su dolu kuyu anlamına gelir. O kuyunun gayabesi, yani işte Yusuf'u oraya koyun, oraya atın, öldürmeyin ama o kuyunun gayabesine, yani ne demek ki gayabesine? Kuyuda öyle bir yere onu koyun ki yukarıdan bakanlar onu göremesinler. Yani bir nevi ne yapsın Yusuf orada insanların şeyinden onu görebilme imkanından mahrum kalsın. İşte orada da mesela aslında yok mu? Var orada ama insanlar göremiyorlar. Dolayısıyla kelime Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanılıyor. Mesela yine Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam diyor ki ben Hüdhüd'ü göremiyorum. Emkâne minel gâibîn diyor. Gâib hani Türkçe'de de kullanıyoruz. Gıyabında diyoruz. Gıyabında şöyle bir karar verildi veya gıyabında şöyle konuştuk. Yani sen yoktun. Sen yoktun derken o hiç yok muydu? O var bir yerlerde ama bizim konuştuğumuzda sen yoktun anlamında. Burada da mesela o kuş var. Dün vardı belki ama bugün göremiyor. Bunu nasıl ifadelendiriyor? Gaiplerden mi oldu? Yani ne demek? Aslında var ama şu an göremiyorum. Niye göremiyorum? Anlamında. Yine kelime anlamını veren şeyde Kur'an-ı Kerim'de kullanımlar açısından ayrı şey bizim dediğimiz işte gayb. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılıyor. Aslında var olan ama bizim ya hiç göremediğimiz ya da hakkında eksik malumata sahip olduğumuz şeyler için kullanılıyor. Mesela çok ilginç bir kullanımı var. Biz cennetle alakalı Kur'an-ı Kerim'den pek çok şeyi öğreniyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim cennetle alakalı bize bir sürü şeyler anlatıyor. Detaylı bilgiler anlatıyor. Ama dünyada cenneti eksiksiz bir şekilde tanımlayabilecek, tarif edebilecek bir insan evladı var mıdır? Olabilir mi? Yani insanlık tarihi boyunca böyle bir insan var mıdır? Ben gittim, gördüm. Size cennetin bütün ayrıntılarını anlatabilirim diyebilecek birisi var mı? Yok. Peki biz cennetle ilgili hiç mi bir şey bilmiyoruz? Biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de cennetle alakalı bir sürü detay var. Ama hiçbir zaman oraya gitmediğimiz için tam olarak onu şey yapamıyoruz, ihate edemiyoruz. Bu sebeple mesela Allah-u Teala Meryem suresinin 61. ayetinde Cennet-i Adnen'in leti ve adarrahmanu ibadahu bil gayb. Yani Allah kullarına gayben vaat ettiği cennet. Yani biliyoruz, pek çok şeyi biliyoruz ama yine de tam hakkında her şeyi bilmediğimiz için bizim için gaybi bir yönü var. Mesela öleceğiz ve ahiret hayatı başlayacak. Ahiret hayatıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var. Ve hepimizin bir takım bilgileri var başımıza geleceklerle alakalı. Yani hiçbir şey bilmiyor değiliz. Ama her şeyini biliyor muyuz? Yani ben oraya gittim geldim, her şeyini anlatabilirim diyecek kimse yok. Dolayısıyla o yönüyle yine gayb. Allah da mesela bizim için bu yönüyle kısmen gayb. Ama Allah'la alakalı pek çok şey biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisini tanımlıyor. Sonra biz etrafımıza bakıyoruz. Bütün yaratılanlardan bunların mutlaka yüce bir yaratıcının elinden çıktığını, onun yaratmasıyla bunların mümkün olabileceğini yine şey yapıyoruz. Ama nihayetinde yine gaybi bir yönü yok mu bizim için? Var. Bu yönüyle gayb, hocam derse başlarken işte mutlak anlamda bir gayb vardır. Yani bizim hiçbir zaman bilemeyeceğimiz. Bir de hakkında bir takım malumatlara sahip olduğumuz ama detayları hususunda bizim için gayb olan konular vardır dedi. Gayb konusu bu. Asıl bizim bu konuyu gündeme getirmemizin sebebi iman esasıyla alakalı gayb, işte gayba iman etmek. Ve bunu şu şekilde anlatıyorlar. Gayba iman etmek senin bir mümin olarak samimiyetinin değeri, ölçüsü, seviyesi, hiç hakkında bir malumata sahip olmadığın, görmediğin, duymadığın şeye inanmandan geçer diye bir anlayış geliştirdiler. Hatta bunu sürekli dile getiriyorlar. Diyorlar ki din denilen şey öyle bir şeydir ki bu akılla, bilimle, şunla bunla izah edilemez. Bu inanç meselesidir. İnanırsın ya da inanmazsın. Yani inanırsın ya da inanmazsın denilen şey, böyle inanırsın ya da inanmazsın şeklinde konu olan bir şey din olamaz. Bu kumar gibi bir şey olur. Ne demek ya inanırsın ya da inanmazsın? Kumar gibi bir şey. Oysa din dediğimiz şeyin neredeyse %90'ı bizim için laboratuvar ortamında ispat edilebilecek konulardan müteşekkildir. Belki %10'u işte belki gayiptir. Cennete gitmediğimiz için bilmiyoruz. Cehenneme inşallah gitmeyiz. Ayrıntılarını bilmiyoruz. Ahirette nelerle karşılaşacağımızı kısmen biliyoruz ama ayrıntılarını bilmiyoruz. Ama onun dışında din dediğimiz şey %90 oranında bizim hakkında malumat sahibi olduğumuz ya da olma imkanına sahip olduğumuz şeylerdir. İşte efendim ahirete inanırsın. Bu ispatlanamaz bir şey. Ne demek ispatlanamaz bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün ahiret diye bir şeyin olabileceğini gözümüzde görüyoruz. Yani sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz. Mevsimler değişiyor, tabiat değişiyor. Bir takım şeyleri sürekli gözlemliyoruz. Bunlar bir ölçüyle devam ediyor. Ve biz bütün bunların da ahirette, yani tekrar bizim için hayatın olabileceğini bilimsel olarak hepimiz tecrübe ediyoruz. Bu gaybi bir şey değildir. Ahirete inanmak, gayba inanmak, asla bilinemeyecek ve ispat edilemeyecek bir şeye inanmak değildir. Allah'a inanmak, asla bilemeyeceğin, kesin bir bilgi sahibi olamayacağın şeye inanmak değildir. Ve Müslümanın değeri ve ölçüsü böyle saçma sapan bir şeye inanmakla da olmaz. Tam tersine Allah-u Teala bize inandığımız her şeyin sorgulanması gerektiğini gösteriyor, değil mi? Her şeye, Muhammed Aleyhisselam'a bile, yani Allah'ın nebisine bile hakkında şüphen olan konularda git o zaman sor diyor. Yani ben sana söyledim, sen bana inanmıyor musun be kardeşim demiyor. Allah'ın kitabı bu değil diyenlere inanırsın ya da inanmazsın, canın isterse ötede görüşürüz demiyor. Ne diyor? Tamam, eğer inanmıyorsanız gelin o zaman sizinle oturalım bir nevi. Getirin bakalım benim gönderdiğim kitabın bir 10 ayetini getirin, bir suresini getirin, 10 suresini getirin, bakalım diyor, değil mi? Dolayısıyla insanların hiçbir zaman hakkında malumat sahibi olmadığı, bilmediği, görmediği, duymadığı şeylerden müteşekkil bir din anlayışı yok. Ama bize böyle öğretiliyor. Niçin böyle öğretiliyor? Çünkü soru sormayan mümin, soru sormayan vatandaşlar iyi vatandaşlardır. Onlar çok kolaylıkla köleleştirilebilirler. Oysa Fatiha suresini okuyan bir kişi asla köleleştirilemez, değil mi? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple gayba iman diye bir şey çıkmış. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda gayb denilen şeylerin biz %90'ına vakıfız. En azından imkanına sahibiz. Kur'an-ı Kerim bunları detaylı bir şekilde anlatmış. Ancak bunların sorgulanmaması ve dini rasyonel alandan mistik bir alana çıkartıp bu akılla bilinemez. Biz sana öğretiriz, anlatırız, sen de onu yaparsın şeklindeki bir sisteme dönüştürülmüş. Bu da tabii Müslümanları kevni ayetlerden kopartmış. Yani Müslümanlar mesela ölümü anlayabilmek için rüya ile ilişkisini hiç kurmamışlar. Oysa Allah-u Teala bu şekilde kurmuş. Ahiretin nasıl olduğuna dair tefekkür etme ihtiyacı hissetmemişler. Oysa hissetmiş olsalardı kevni ayetlere yöneleceklerdi. Böylelikle bu yanlış inanç esasları Müslümanları bilimden, evrensel ilkelerden de kopartmış ve iptidai ve ilkel bir toplum haline maalesef getirmiş. Kelime-i şehadet mesela burada konuşacağız muhtemelen belki önümüzdeki hafta. Şimdi Müslüman olan kişiyi görüyoruz değil mi televizyonlarda? Oturtuyorlar kadını ya da erkeği. Dili dönmüyor, kelimeleri çıkartamıyor, zar zor terleye terleye kelime-i şehadeti ona getiriyorlar, tamam Müslüman oldun. Ha bu yani böyle bir tiyatro olabilir mi böyle bir şey? Yani kelime-i şehadet getirdiğinde bir insan neleri söylediğini, neleri halletmesi gerektiğini bilmesi gerekir değil mi? Şehadet ediyor. Bir kişi mahkemede ben bunlara şahidim dediğinde bilmediği şeyler hakkında şehadette bulunabilir mi? Adamı ne yaparlar? Oysa biz orada Allah'ın varlığına şahitlik ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğuna şahitlik ediyoruz. Pek çok şeye şahitlik ediyoruz ama hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kelime-i şehadet ezbere indirgenmiş. Amentü ezbere indirgenmiş. Ve bunlar böyle mistik bir havaya dönüştürülmüş. Gayba inanırsın kardeşim. Ne demek gayb? Ya bilgimiz yok işte. İnanırsın. En iyi mümin, en iyi Müslüman hiç sorgulamadan asla akılla ortaya konulamayacak şeylere inanan kişidir. Samimi Müslümandır. Sen sorguladığın zaman bir takım şeyleri eleştiriye tabi tuttuğun zaman ya sen acaba kafir mi oluyorsun? Bak kendine dikkat ede getirilmiş ve Müslümanları işte bu şekilde itaat kültürüne mahkum etmişler hocam.
Evet şimdi gayb her ne kadar gözlerden uzak deniyorsa da ben bu arada müfredata baktım sözlüklere. Duyu organlarından uzak olan şeydir. Mesela şimdi benim ayaklarımdaki ayakkabı nasıldır sorsam bilebilir misiniz? Ama ben biliyorum. Onun için gayb iki türlüdür. Bir mutlak gayiptir. Sadece Allah'ın bildiği, başkasının bilemediği. Bir de mesela Allah diyor ki cennet uzunluğu, şey, genişliği gökler ve yer kadardır diyor. Peki uzunluk ne kadardır ya Rabbi? Söylememiş. Biz gökler ve yerin genişliğin, şey, uzunluğunda ne kadar olduğunu bilmiyoruz yani. Ama bunun hayal edilemeyeceğimiz bir büyüklükte olduğunu biliyoruz. Şimdi ama bilmediğimiz şeye biz inanabilir miyiz? İnanmak ne demektir? Güvenmek demek. Bilinmeyen şeye inanılmaz ve güvenilmez. Peki öyleyse ne diyeceğiz? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre şey yapmamız lazım. Şimdi Arap dili açısından yu'minune bil gayb da oradaki elif lam muzafun ileyhden ıvaz olur. Yu'minune bi gaybihim anlamına gelir. Kendi gayıplarıyla inanırlar. Peki benim gaybım nasıl oluyor? Peki ikisinin gaybı neresi olur inandığı zaman? Mesela bir adam ağzıyla ben Müslümanım diyor ama içinden inanmıyor. Bu adam Müslüman sayılıyor mu?
Kalbiyle inanması lazım.
O zaman bunun gaybı neresidir? Tamam. Sen adamı çok samimi bir mümin zannediyorsun ama aslında kafirmiş. Resulullah'ın hayran kaldığı bazı münafıklar senin en büyük düşmanındır diyor Allah-u Teala Münafık'ın suresinde. Şimdi burada mesele şu, bakın. Allah-u Teala hemen başta اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar kendi gayıplarıyla inanırlar. Yani benim içimde olan sizin hepinize gayıp değil midir? Tahmin edersiniz ama kesinliğini sadece Allah bilir değil mi? Siz bilemezsiniz yani. Benim içimdekini ben az çok bilirim ama yanlış değerlendirebilirim. Ben kendimi mümin zannedebilirim. Hatta şimdi size bir şey söyleyeyim. Kendini mümin zannetmeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. Herkes kendini dindar kabul eder. Herkes inançlı kabul eder. Peki bunun delili nedir? Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi olan Hicr suresinin 2. ayetinde Allah-u Teala diyor ki رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ Kafirler, kafir gerçeği örten demektir. Yani iyice doğruyu iyice anlamış, kavramış, ondan sonra örtmüş oluyor. Şimdi mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinin 105. ayetinde diyor ki kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşen kişiler gibi olmayın diyor. Bu ayrılan ve ihtilafa düşen kişiler olmayın. Onlara büyük bir azap vardır diyor. Ne zaman? İşte bazı yüzlerin kara, bazı yüzlerin ak olduğu günde, bunu Ali İmran suresi 106. ayette, yüzleri kara olanlara şöyle denecek, inandıktan sonra siz kafir mi oldunuz? Kafir örtmek demektir. Şimdi şurada ben Fatih Hoca'ya su vermemek için bu suyun üstüne bir tane şey koyarım. Böyle bir şey, anlayamayacağı bir şey koyarım, üstünü örterim. Bu da suyun olduğunu ben bilirim ama o bilmez. İşte kafir örtmek demektir. Örten kişi yani kendinde, kendi kalbinde olan inancı örten kişi o inancın varlığından şüphe edebilir mi? Onun için bunlar kafirler. Kendi kalplerindeki inancı örten kişilerdir. Örten, örtmüşler. Bunlar zaman zaman ah keşke biz de Müslim olsak derler. Mümin demez hiçbirisi. Keşke biz de Müslim ol. Müslim ne demek? Allah'a teslim olmaktır. Şimdi buradan bakın. Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman ilk kafir olan kimdir? İblis değil mi? Peki iblis Allah'ın varlığından, birliğinden habersiz mi? Kur'an-ı Kerim'e göre mukarreb meleklerden. Yani en üst seviyedeki meleklerden o. Meleklerden olmasa Allah kaç tane ayette meleklere secde edin dedi ki iblis etmedi diyor. İblis, niye etmedin diye sorduğu zaman derdi ki ya Rabbi bana emretmedin ki sen meleklere emrettin. Öyle derdi. Öyle bir şey yok. Şimdi peki niye secde etmedi? Allah-u Teala diyor ki secde etmek dediğimiz zaman da bunu sık sık tekrarlamak lazım. Bizim aklımıza anlı yere koymak gelir. Anlı yere koymak secdedir. Ama Arap dilinde asıl secde şudur. Saygı göstermektir. Biz alnımızı yere de ne zaman koyarız? Vücudumuz yere paralel olduktan sonra koyarız. Yere bu kadar bir eğilmedir o. Vücut yere paralel olduktan sonra koymadır. Ama zihnimiz hep kafayı yere koymak olarak şey yaptığı için zannediyoruz ki melekler Adem Aleyhisselam karşısında şey yaptılar. Anlarını yere koydular. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın babası, kardeşleri ona secde ettiler. Nasıl secde ediyorlar? Aa, o maşallah oğlum sen böyle büyük bir şey, öyle güzel, çok hoşuma gitti demez mi yani? Siz kendi evlatlarınızı görseniz demez misiniz?
Güneş ve ay secde etti diyor. Güneş ve ay.
Ha, güneş ve ay secde ediyor. Hayır, şeyler, ağaçlar secde ediyor diyor Kur'an-ı Kerim. Hiç ağacın yere yattığını göreniniz var mı? Yatıp kalktığını göreniniz var mı? Onun secdesi, bu şeyde astronomide deklinasyon derler. Yani şöyle 23 derece 27 dakika kadar bir eğim olur. Dünyanın kendisinde olur o. Güneşle dünya arasındaki açı. O açı yere gölge olarak düşer. Ve o da tabii müthiş bir bilimdir. Tabii o konuya girmeyelim ama maalesef o konuda çalışan kimse yok. Şimdi Adem Aleyhisselam'a Allahü Teala bütün bilgileri öğrettikten sonra melekler hadi bakalım bu bilgileri siz söyleyin dediler. Şaşırdı, böyle bu bilgi yok. Adem Aleyhisselam'daki bilgi bizim hayal edemeyeceğimiz seviyede. Peki hadi bakalım secde edin, yani ona saygı gösterin dediği zaman iblis etmedi. Allah dedi ki niye secde etmedin? Bakın bu sorunun cevabı nedir? Bir mazeret ortaya. Ben daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Beni ateşten yarattın diyen bir kimse Allah'ın yaratıcılığını inkar ediyor mu? Onda kemal. Peki onun inkar ettiği nedir? Allah'ın emrini görmezden geliyor. Allah diyor ki niye secde etmedin, o beni şuradan yarattın diyor. Hemen çamura yatıyor. İşte aynı şey bizim için de geçerlidir. Bu da bir gayb meselesi var mı? Gayb dediğimiz kalpte olandır. İmanın yu'minune bi gaybihim demektir Arap dili açısından. İçten kalpleri inanırlar demektir. Ama şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala şöyle diyecek bakın. Diyecek ki mesela Ali İmran suresinde 86. ayette diyor ki Allahü Teala bakın keyfiyeti Allah kavmen keferu ba'de imanih ve şehidu enne Resul hakku ve ca'ahumul beyinat. Bu Resul'ün hak olduğu, yani Kur'an'ın, o Kur'an'ı tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam'ın hak olduğu kesin olarak kendisini şey yapmış. Yani şahit. Şahit. Ben şahidim. Gerçekten. Nasıl şahit oluyor? Gözüyle gördüğünüz, duyu organlarınıza kavradığınız, kafanıza yatmış, işte kafanıza anladığınız şeye şahit olursunuz. Başka bir şey değil. Bu Resulün hak olduktan sonra kafirlik eden, üstünü örten kişiyi Allah nasıl yola gelmiş kabul eder diyor. Peki gayba iman diye bir şey olsa, bilmediğimiz şey iman diye bir şey olsa böyle bir ayet olur mu? İşte iman tatmini gerektirir. Emin olmayı gerektirir. Şüphe duymamayı gerektirir. İşte mesela Bakara suresinin 260. ayet olacak galiba. İstersen bir bak orada, bir yanlış olmasın. Mesela orada şey İbrahim Aleyhisselam Allah'a diyor ki ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun bana bir göster. Allah diyor ki inanmıyor musun? Ben ölüleri dirilteceğim. Elbette inanıyorum. Ama kalbim tatmin olsun diyor. Gaybe iman diye bir şey olsa İbrahim Aleyhisselam gibi birisi bunu sorar mı? Bilmediğimiz şeye inanmak değil. İşte bakın Kur'an'dan doğru bildiğimiz yanlışlar öyle bir anlam veriyorlar ki gaybe iman. Arkasından da bu tanımda da efendim işte meleklerdir, ahiret günüdür, şudur. Ya kardeşim Allahü Teala tatminden bahsediyor. Mutmain olmaktan bahsediyor. Siz kendiniz ne yapıyorsunuz? Niye şey yapıyorsunuz? Bakın kalbin tatmin olması, yani kesin bir bilgi sahibi olmanız lazım. Mesela Allahü Teala Nahl suresinin 106. ayetinde şöyle diyor. Men kefere billahi min ba'di imani. İmanından sonra Allah'a karşı kafirlik eden. Şimdi iblisi düşünün. İblis mukarreb meleklerde Allah'a tam inanıp güveniyor. Siz kendinize bakın, sizin fıtratınızda, şimdi bu din fıtrattır ya, kendi vücut yapınızda bu var. Birisi sizin söylediklerinizin %99'una inanırsa da birisinin inanmasa, bu adam bana inanır der misiniz? Sana inanması için kesin olarak seni kabul etmesi lazım. Değil mi? Peki iblis de bak Allah'ın o emrini kabul etmedi. O emri Allah'ın emri olduğunda şüphesi var mı? Yok. Ama sanki Allah öyle emretmemiş gibi üstünü örttü. Peki iblis kendini kafir sayar mı? Onun için Kur'an'da iki tane ayette iblis ne der biliyor musun? Ben Allah'tan korkarım. Dolayısıyla bunların bir anlamı yok. Şimdi bu ayetleri doğru mana verdiğimiz zaman iman doğru bir şekilde ortaya çıkar. Benim kendimi mümin kabul etmemin anlamı yok. Allah kabul ediyor mu? Allah ne diyorsa o diyebiliyor muyuz? Benim hesabıma gelmeyebilir. Burası imtihan dünyasıdır. Şimdi işte burada mesela Allah-u Teala bir şey söylüyor. Bak diyor ki işte Nahl 106 men kefere billahi min ba'di imani, inandıktan sonra Allah'a karşı kafirlik eden Allah'ın herhangi bir emrini görmezlikten gelen. Ya tamam ben çok mümin falan filan böyle çok acayip bir dindar geçinirsin de ya o tamam biliyorum Allah öyle emretmiş ama şu anda zamanı değil. Ha öyle mi? Vay be. Bunu sen mi belirleyeceksin Allah mı? Ne oluyor? Öyle şey yok. Kayıtsız şartsız teslim olacağız. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil iman. Ama adama baskı yapılmış. Tabancayı çekmiş. Mesela Fatih Hoca ben kafirim diyeceksin. Yoksa seni öldüreceğim. Peki ben kafirim dediği sen öyle duydun da kalbinde o iman gitti mi? Sadece canını kurtarmak için mesela. Sadece diyor böyle ağır bir baskı altında olur. Kalbi imanla mutmain olursa bir adam ben kafirim diyebilir. Ve lakin men şeraha bil küfri sadrem. Bakın kalbi mutmain diyor. İmanın yeri neresiymiş? Kalpmiş. Birisinin kalbini sizin görme şansınız var mı? Ondan haberdar olabilseniz adam ben tamam ben kafir oldum dediği zaman sus sen kalbinden başka bir şey söylüyorsun, ağzından başka bir şey söylüyorsun denir mi? Mümkün değil. Diyor ki Allahü Teala velakin men şeraha bil küfrü sadrın.
Tam
bu işte. Ama kim kafirliğe içini açarsa.
Abi kelime-i şehadet de çekiyor olabilir.
Tabii ki kelime-i şehadet de çekiyor. Ya yani iblis hiç Allah ikinci ilah vardı diyor mu? İblis ahirete de inanıyor. Bakın bizim bize öğretilen inanç esaslarına göre bir düşünün bakın. Mümin kimdir? Allah'a inanan. Tamam. İblis inanmıyor. Allah'ın varlığında bil. Ya inanmak demek söylediklerini kayıtsız şartsız kabul etmek demektir. Az önce bu adam bana inanır dediğiniz zaman sizin bazı şeylerinize inanmasa diyebiliyor musunuz bu adam bana inanır? Yani benim dediklerimi doğru kabul eder demektir. Allah'a inanıyorsan Allah ne demişse o diyebilmen lazım. Şimdi bakın İblis Allah'a inanıyor. Bizim anlayışımıza göre yani. Bize öğretilen dine göre. Çünkü bu incelikleri bize öğretmiyorlar. Gayba iman. Ne oldu? Hiç bilmediğim şeye inanacağım. Tövbe estağfurullah. Hem de açıyorsun Bakara suresini. Millete diyoruz ki meal oku. Okudu. Ne demek bu? Ondan sonra Allah'a inanıyor. Bize anlatılan din anlayışına göre. Peki ahirete inanıyor mu? Diyor ki ya Rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar beni yaşat diyor. Ve Allah'tan istiyor, başkasına da istemiyor. Peki meleklere, kendisi zaten melekleri inkar diye bir şey yok ki. Allah kovdu, kovulduktan sonra melek olmaktan çıktı zaten. Çünkü görevinden kovuldu. Arkadaşları melekler, onlar inanmıyor denir mi? Hadi bir kitap, henüz bir kitap indirilmiş. Ama Allah'ın sözlerini biliyor. Ona karşı sadece bir tane sözüne karşı şey yaptı. Onda karşı çıkıyorum demedi bakın. Yani az önce söyledim ya tamam elbette. Ben bilmiyorum muyum elbette Allahü Teala bunu söylemiş ama şimdi zamanı değil. Her şeyin bir zamanı var. Vay be. Zamanını sen belirleyeceksin öyle mi? İşte iblis de her şeyin bir zamanı var diyor. Bunların hepsi bir ölsün ondan sonra ben Allah'tan affımı dilerim diye düşünüyor tabii. Ondan sonra fe aleyhim gadabun min Allah ve lehum adabun azim. Şimdi Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Büyük bir azap vardır. Peki şimdi buradan şey yapalım. Bak dedi ki bir baskı yapılırsa, o baskıdan dolayı ben kafirim der ama kalbim mutmainse. Bak kalbinde iman var. Baskıdan dolayı kafir oldu. Allah bunu kafir saydı mı? Onun için la ikrahe fiddin diyor Allah. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Din insanın en hür olduğu sahadır. Bakara 256'da söylüyor bu. Din insanın en hür olması gereken sahasıdır. Şimdi bakın bizim geleneksel yapıda ben bunda bizim derken gerçekten rahatsız oluyorum. Ama maalesef İslam aleminin tamamı böyle. Mezheplerin %100 Allah-u Teala ne diyor? Sizin o mezheplerle hiç bilginiz olmaz. Onun için ben onlardan Allah'a sığınırım bu mezheplerin tamamından. Hepsinden öyle sünni şii ayrımı olmaksızın. Allah'a sığınırım onlardan. Bunların %100'ü der ki dinden dönen öldürülür. Ulan dinden dönen öldürülseydi ilk önce öldürülecek olan iblis olurdu değil mi? Allah ona kıyamet kadar da yaşama hakkı tanıdı. Ne yapıyorsunuz siz? Onun için bakın bu şeyde işte doğru bildiğimiz yanlışlar ya gaybe iman. Ne demek gaybe iman ya? Kal bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne diyor? İsra suresinin 73. ayetinde bak. Diyor ki Mekkeliler geliyorlar ya bize de sık sık söyler. Ya böyle bu kadar da şey yapmayın ya. Ya birazcık hoşgörülü olun ya. Kardeşim Allah ya tamam biliyorum ayet ama azıcık hoşgörülü ya. Karşı tarafı şey yapmayın yani illa da. Onun için mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 103. ayetinde şöyle söyler ki onu da bir not edelim de o konu üzerinde de ders yapalım. Fadi Hoca. Mesela Allah-u Teala diyor ki ya yüllezine aminu la tekulu ra'ina. Müminler ra'ina demeyin. Ra'ina demek karşılıklı birbirimizi gözetelim. Tamam. Ortak bir nokta. Ne demek ya? Ne demek? Bu dini kuran ben miyim? Asla. Unzurna deyin bana bak. Tamam dikkat edin deyin ama öyle birbirimizi gözetelim demeyin. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Bak İsra suresinde. Diyor ki o kadar baskı yapıyorlar ki ona. Ve inkadu leiftinuneke anillezi evhayna ileyk. Hani neredeyse sana vahyettiklerimizden biraz uzaklaştırmaya, yani seni oradan bir fitneye sokmak, sıkıntıya sokmak için uğraşıyor. Neredeyse onun başaracak hale geldiler. Litefteri aleyhine gayrahu bana bize başka bir şeyi iftira edesin diye. Yani bu dinde tamam ya yani biraz müsamahakar davranalım. Tamam. Yani siz devam edin şeylerinize. İşte şu şöyle, bu böyle olsun. İdare edelim birbirimizi. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Birazcık şey yapsaydın kesinlikle seni dost ederdi. Mesela benim şahsen yaşadığım işte tarikatların, cemaatlerin, mezheplerin yanlışlarını söylüyor. Ya o kadar da deme ya Allah'ın seversin yapma ya. Mesela deseydim ki evet bazı tarikatlar yanlış. Herkes evet diyorlardı. Tabii biz de öyle diyoruz. Bizim tarikat hariç. Hepsi yanlış. Tabii elbette bizim mezhep hariç. Ya yani böyle bir şey olmaz yani. Bak Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Yani böyle başka bir şey, birazcık müsamahakar yok kardeşim, böyle bir şey yok. Bu Allah'ın dinidir. Biz Allah'a teslim olacağız. Allah ne diyorsa o. O zaman diyor ki: "Velev la enthabbetnake laqad kitte terken ulehim şey'en qalila." Eğer biz seni sabitlemeseydik. Ne oluyor? Allah-u Teala ne diyor? Yani içine bir fitne geldiği zaman hemen şeytandan Allah'a sığın diyor. Tabii ki Resulullah da öyle yapıyor. Hepimiz de öyle yapmamız lazım. Allah da onu doğru yolda sabitliyor. İden bak hele birazcık onlara meyletseydin ya Muhammed. Şimdi şey yapın mesela iblis kendi nefsine azıcık meyletti değil mi? Küçücük işte. hayatındaki diğer kısımlar bir şey, ahirete inanıyor, Allah'a inanıyor, şeyi inkar etme falan. Ne yaptı? Ben daha hayırlıyım dedi. Sen de birazcık meyletseydin ne olurdu? لَاَذَقْنَاكَ اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ. Sana bu dünyada ahiretinde iki katlı cezasını tattırırdık. Çünkü sen Allah'ın nebi olduğun halde bu noktadayken onlara meylettin mi senin cezan diğerleri gibi olmaz. İki kat. Bu dünyada da iki kat, ahirette de iki kat. ثُمَّ لَا تَجْدُ لَنَا عَلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra sen lehine, bizim aleyhimize bir yardımcı bulamazdın. Kimse seni koruyamazdı. Öyleyse o zaman bu işin gaybı maybı var mı? Şimdi az önce Fatih Hoca şey söyledi, geliyorlar işte şunu yap, bunu yap falan. Ya işte şey anlatırlar, bir Yeniçeri savaşta birisini öldürür. Ulan kafir, şey yap, şehadet getir. Tamam, nasıl olacak? Gel hele. Nasıl olacağını soruyor. Gel bir öğret de yapsın. Benim her zaman şey anlattığım bir şey var. Bizim Erzurumlar, ben Erzurumluyum. O bu şeyde 12 Eylül öncesinde Türkiye çok karışmıştı biliyorsun. İşte onlara göre Karslılar işte komünist. Şeyde toplaşmışlar otogarda gençler. Gelmiş. Ula kardeş sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Hele bir kulhu okuy da bakayım. Kulhu dediği de kulhu valla. Tamam okumaya baş. Ula kardeş hele gel bak ki doğru okur mu? Kendisi bilmiyor çünkü. Yani şimdi bu şeyleri yani kendi kafamıza göre değil. Allah'ın dini bu. Allah'ın emrettiği gibi yapmamız lazım. İşte gayb, gayb diye bir şey değil. Eğer gayb diye, gayba iman diye bir şey olacak olsa Allah-u Teala der mi ki eğer indirdiğimiz, sana indirdiğimizde şüpheleri varsa söyle de bunun bir benzer suresini yapsın, yatırsınlar. Şimdi şey de mesela Allah-u Teala mesela nasıl oluyor? Allah'ın yarattığı ayetler var. Tüm tabiat. Hepiniz Allah'ın yarattığı ayetlersiniz. Vücudumuzdaki her şey Allah'ın yarattığı ayet. Yani işte sizin saçınızın bir telini yapacak bir fabrika olabilir mi yeryüzünde? Bakın parmağınızı buraya dokunuyor. Parmağınızın izinden sizin kimliğinizi buluyorlar. Ne oluyor? Ama şimdi şunu 10.000 tane, 100.000 tane de yapsalar hepsinin özelliği aynı. Peki bir şey Allah'a aitse orada hiçbir şüphe olmaz. O zaman bu Kur'an-ı Kerim Allah'a ait mi? Allah'a ait değilse bunun bir benzerini kesinlikle yaparsınız. Hatta daha iyisini. Ama Allah'a aitse benzerini yapamazsınız. Ve sonra diyor ki Allah-u Teala şeyde Fussilet suresinin 52. ayetinde diyor ki senurihim ayatina fil afak. İşte dedim hepiniz birer ayetsiniz. Çevrelerinde ve fi enfusihim kendi işlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum kendileri için iyice tebeyyün etsin. Açık seçik ortaya çıksın. Bilsinler. Gayip var mı burada? Ennehul hak. Bu Kur'an gerçektir. Ya Kur'an'ın gerçek olmasının delili tabiattaki yaratılmış. Ya sen oku. Ama maalesef bakın öyle anlam veriyorlar ki ayetlere. Okuduğunuz zaman ya gaybe inanmak ne demek dersiniz? Halbuki gayıplarıyla, kalpleriyle inanırlar diye anlam verilmesi gerekir ya. Arap dilinin en basit kuralıdır. Yü'minûne bi gaybihim demektir. E ondan sonra Allah kafirlerden bahsediyor. Kafir inandığı halde inancını gizleyen ve kendini kafir şey yapandır. Münafık kafir, inanmadığı halde inandım diye gösteren kişidir. Ama o münafığın da kalbinde gizlediği bir inanç vardır. Yani gerçeği çok iyi görüp anlamadan bir kimse ne kafir olabilir ne de münafık olabilir. Ama böyle bir şey bize anlatmıyorlar ki yani. Çünkü en baştan hani gömleğin düğmesinin ilkten bir yanlış düğümledim hep öyle yanlış gidiyor. Onun için bu konularda çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Gayba inanmak değil. Gaybımızda inanmak. E peki tatmin kelimesinden bahsediyor Allah-u Teala. Yani tatmin olmak gerekiyor. Kalbin tatmin olması gerekiyor. Emin olmam lazım. Peki madem gaybı inanma vardı da niye Allah-u Teala bu kadar kitaplar gönderdi ki? Ne lüzum var? İşte şeyler yani tekrar edeyim gerçekten bu bize öğretilmiş olan din anlayışı öyle acayip bir şeydi ki mesela az önce dedim tabiatta yaratılmış ayetler ve burada indirilmiş ayetler. Buna bir karşılaştırdığınız zaman ikisinin arasındaki uyumu %100 göreceksiniz. Mesela şeydeki bizim bu kutup bölgesinde yaptığımız çalışmalarda oraya gitmeden önce o kadar çok kitap okuduğum işte coğrafya ile ilgili, astronomi ile ilgili ne yapacağımızı anlayamıyorum. Nasıl Güneş tepede ben buna nasıl gece diyebileceğim? Ne zaman başlayacak? Güneş hiç yok. Ben buna nasıl gündüz diyeceğim? Ya şimdi astronom Adnan Ökten Bey vardı yanımda şeye gittiğimiz zaman. Tabii epeyce biz tek kişi gitmiyoruz. Bir ekip olarak gidiyoruz. Şeydeyiz, Tromso'dayız. İşte Aralık ayının ilk haftası. Yok, Ocak ayının ilk haftası ki güneş hiç gözükmüyor, hiç yok yani ortalıkta. Çıktık dedim ki sen şu ana şuraya gece diyebilir misin? Çünkü gündüzün bütün özellikleri ortada. Siz buraya gece ne yapalım? Biz güneş varsa gündüz yoksa gece diyoruz. Değil bak. Ondan sonra Haziran ayının 21'inde güneş tepede dolaşıyor. Allah razı olsun oranın halkı gerçekten bize çok büyük bir ev sahipliği yaptı. Yani inanılmaz bir şey yaptılar. Oradan gidiyoruz. Bir hanım diyor ki lütfen yavaş gidelim. Yani orada oturan. Gece milleti rahatsız etmiyor. Ben de şaşırdım. Lan neresi ya? Güneş tepede nasıl gece oluyor? Sonra baktık ki Kur'an-ı Kerim O anlatan ayetleri o ortamda anlayabildik. Mesela Resulullah'ın hadisleri bakıyorsun Kur'an'ı o kadar iyi anlamış ki o bize gelen sahih hadisler. Bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduk. Ve biz bu konuları de televizyonlarda çeşitli ortamlarda anlatınca Amerika'daki şeyler mesela bir Türk var şeyde Silikon Vadisi'nde Erşet Bey bana şey yahu diyor bu ne diyor ya sizin söylediğiniz bilgiler bizi şaşırtıyor. Biz kutup bölgesini hiç anlayamamıştık şimdiye kadar. İlk defa sizinle ya bizimle alakası yok. İşte Kur'an-ı Kerim orayı öyle bir ayrıntılı anlatıyor ki işte o ayetleri gördüğün zaman bunun Allah'ın kitabı olmadığını söyleyebilecek birisi çıkar mı? Bunun gayıpla ne alakası var? Her şey ispatta, açıkça ve net bir şekilde ve de matematik gibi olacak ama siz tutar da ayetleri yanlış anlam verirseniz insanlar doğrular hiçbir zaman şey yapamaz ki. Mesela şimdi eşhedü en la ilahe illallah. Ne diyor? Bir adam Müslüman olması için ne yapması lazım Fatih Hoca? Eşheden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığını ben şahitlik yapıyorum. Yeryüzünde buna şahitlik yapmayan hiçbir kimse yoktur. En ateisti de şahitlik yapar. Herkes de yapar. O ateist olanlar şey yapmayın. Yani 12 Eylül'den sonra epeyce bir ateist grubun çok meşhurlarla şey yaptım. O zaman biz fetva işlerine baktığımız için bugün kimse selam da vermiyor ama o zaman herkes tepesinde dolaştırıyordu. Yani 12 Eylül'ün daha başlarında hoca dedi, onların en başında olan kişi yani Türkiye'nin meşhur ateistleri, hoca dedi ben dedi dinsiz bir adamım, ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben de böyle yumruğu böyle sert bir şekilde masasına koydum. Böyle hep böyle oradalar. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmıyorum. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Hepsi de böyle kafayı salladı. Ne oluyor? Bunu herkes eşhedü der. Peki ikincisi ne? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın bizim gibi bir Allah'ın kulu olduğunu herkes bilir. Tamam, bir insan. İnsanüstü bir varlık değil. Kolay. Peki elçisi olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl şahidim diyorsun? Ha? Nasıl şahidim diyorlar?
Çünkü bize görmediğimiz ama kendilerine çok güvendiğimiz kişiler öyle haber veriyorlar.
Tövbe estağfurullah. onlar da görmemiş.
Böyle temellendiriyorlar.
Ya ben eşhedü diyebilmek için en azından hiç olmazsa bir Kur'an-ı Kerim'in bir ayetin. Yani bu bak Muhammed Aleyhisselam bu kitapla gelmiş. Ben onun elçilik belgesini görmem lazım. Şimdi diyelim ki Rusya Türkiye'ye bir büyükelçi atadı. Ben Rusya'nın büyükelçisiyim diye gelen adamı göreve başlatırlar mı? Ne derler? Getir bakalım. Rusya'nın seni tayin ettiğine dair belgeyi bir görelim derler. Hani güven mektubu derler ya ona. Hadi getir. Neye güveniyoruz? Güven iman demektir aslında. İnanmak, güvenmek. O belgeyi getirip ortaya koyduğunuz, ha sen elçisin, o zaman başla. Belgeyi gördüm. Peki birisi geldi, ben Allah'ın elçisiyim. Öyle mi ya? Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hemen saygı duyalım. Bir gün İstanbul Müftülüğü'ndeyiz. Bir adam geldi. Şimdi ikisi öldü. Ahmet Vanlıoğlu, Timurtaş Uçar, onlar vefat etti. Ben işte yaşıyorum. Aynı odadayız. Üçümüz de İstanbul Müftü Yardımcısıyız o sıra. Timurtaş Hoca, o zaman bir tane telefon vardı. Timurtaş Hoca kalktı. Ahmet Vanlıoğlu'nun masasındaki telefonda konuşurken içeriye birisi girdi. Geldi Timurtaş Hoca'nın masasında oturdu. Böyle dedi. Beyler, ben peygamberim. Şimdi Allah rahmet eylesin, Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, "A öyle mi? Hoş geldiniz." dedi. "Çok memnun oldum. Nasılsınız?"
"Teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim."
"Nasıl size yardımcı olabiliriz?" "Kimse bana inanmıyor. Sizden bir belge istiyorum. Peygamber olduğuma belge verin." Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, "Ya dedi, bizim peygamber tayin etme yetkimiz yok. Onu Allah, ancak Allah'tan alacaksın. Peygamber ancak Allah tayin eder. Biz yapamayız ki. Git Allah'tan al." Böyle yap dedim. "Doğru söylüyorsun ya." dedi. Kalktı gitti. Ertesi günde bazı gazeteler onu yazmaya şeyden kaçmış. Bakırköy Akıl Hastanesi'nden kaçmış. Yani, ama söylenen söz doğru değil mi? Peki Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Ben Allah'ın elçisiyim. Güzel. Güzel. Ben müftülüyken hemen her hafta gelirdi. Bazıları da bana inen kitap diye böyle getir bakarsın. Kendi oku, hiç kimse okuyamaz. Böyle yazmış bir şey. Ya gelmiş güzel ama. İspatla kardeşim bakayım sen Allah'ın elçisi olduğunu. O zaman bir Fatiha suresine bak. Hiç olmazsa olur. Her gün okuduğumuz bir şey. Onun bir manasını kavrayın. Onu bir insan konuşabilirse tamam. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Almanya'dan bir genç Rusya'ya gitmiştik. Kazakistan'a. Akşam otele geldim. Bir genç şey yapmış. İşte bir grup, yani özel bir uçakla gitmiştik. Bir grup iş adamı hemen geldi. "Ya hocam, sabahtan beri burada bir genç var, şey yapamıyoruz." "Ne var?" dedim. Dedi ki, "Ben işte Alman Türk asıllı Almanım dedi. Ne demek o? İşte Almanya'da doğdum, büyüdüm ama annem babam Türkiye'den. Neymiş işte, biz okuldayken bize anaokulunda sen Müslüman mısın diyorlardı. Sonra baktım ki arkadaşlarım oruç tutuyor, namaz kılıyorlar falan. Bu ne? Müslüman, bizim evde böyle bir şey yok. Ne annemde ne babamda. Ben değilim dedim. Aa falan ortalığı yıktılar. Sonra o geldi Yahudi ol, bu geldi Hristiyan ol, bu geldi şu. Lan ben ne yapayım? Karar verdim. Biraz param olursa bu din merkezlerini dolaşacağım. Gittim diyor Roma'da Katolik Kilisesi'ne baktım. Hiç aklıma yatmadı. Şimdi gaybe imanı olsa hemen inanması lazım değil mi? Oradan gittim diyor Kudüs'e. Yahudilerle görüştüm. Beş olmadı. Oradan Hindistan'a gittim, Hindularla görüştüm. Şu anda Tibet'ten geliyorum. Peki dedim, bunların içerisinde Allah'a inanmayan var mı? Olur mu Allah? Herkesin arıyor zaten. Ben bir tane göremedim. Görmedim diyor. Nereye gittiysem herkes Allah'a inanıyor. Peki dedim, Muhammed Allah'ın elçisidir biliyor musun? Ya ne bileyim, siz söylüyorsun. Ben nereden bileceğim? Bu sizin iddianız. Aferin dedim. Ben böyle bir adam arıyordum dedim. Ben böyle bir adam arıyordum. Biliyor musun dedim. Bende onun belgesi var. Nasıl diyor? Gerçekten mi dedi. Tamam. Ben açtım işte bir Kur'an-ı Kerim. Fatiha suresini oku bakayım bunu dedim. Eğer bunu bir insan yazabilirse onun elçiliğine asla inanma dedim. Bir başladı. Bir okudu. Yarım saatten fazla sürdü. Ben dedi ki ya bu kitabı bana verir misiniz dedi. Ben böyle bir şey hiç görmedim şimdiye kadar ya. Bu ne bir şey? Belki o çocuğa Fatiha'yı ezberlettirmiş de olabilirler. Ya kardeşim, Muhammed Aleyhisselam'ın belgesini gördüyseniz ancak o zaman eşhedü diyebilirsiniz. Ya bugün Müslümanlar görmemiş. Ezberliyor ha. Ya ezberle. Günde istersen 1000 tane hatim yap. Ne olacak? Anlamadıktan sonra anla, kavra. Ondan sonra bunun Muhammed Aleyhisselam'ın elçilik belgesini görürsen işte o zaman eşhedü diyebilirsin. Onun için bak, eşhedü demek şehadet. Fatih Hoca anlattı. Yani görülen, anlayan, kavranan. Burada gayba inan dedi, inanma dedi mi? Yok. O zaman öyleyse ben gaybe inandım desin hadi. Bilmediği şeye inan. Ya iman kişinin gaybındadır. Bir kişinin gerçekten mümin olup olmadığını sadece Allah bildiği için onu onaylayan da odur, başkası değil. Yani sen söyleyeceklerin şey yapalım.
Ellezine yu'minüne bil gayb ifadesiyle esasında benzerlik gösteren Kur'an-ı Kerim'de başka bir sürü ayetler de var. Onlardan birkaç tanesini ben burada hatırlatayım. Mesela herkesin belki de ezbere bildiği Yasin suresinin 11. ayeti. İnnemâ tünziru men ittebâ zikra ve haşiyer rahmâne bil gayb. Şimdi buna başka nasıl bir anlam vereceğiz? Yani sen bu zikre tabi olanı, bu zikrin gereği neyse onu yapanı uyarırsın. Tabi.
Kur'an'daki bilgi.
Onları uyarırsın. Ve Rahman'a da içinden, samimi, kalben bir saygı duyarak yaparsın bunu. Başka türlü buradaki gayb ifadesine nasıl anlam verebiliriz? Yine mesela men yekâfuhu bil gayb, Maide suresinin 94. ayeti. Yani gayben Allah'tan korkan ne demek? İçinde samimi olarak, buna inanarak, teslim olarak Allah'a karşı kusur etmekten korkan kişi. Yine gayb ifadesi kullanılıyor. Yine veli alemallahu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb, Allah şunu bilsin diye. Ne o? Resulüne kim yardım edecek? Gayben, yani içinden ona samimi olarak inanarak, burada en ufak bir şüphe taşımadan bu işi kim yapacak? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu gayb ifadesi yani mutlak anlamda bilinmeyen, bilemeyeceğimiz, kavrayamayacağımız şeyler değil, tam tersine bir samimiyetin göstergesi olarak, yani imandaki samimiyetin göstergesi gibi şey yapıyor.
Kişinin mümin olup olmadığını Allah'tan başkası bilemediğinden dolayı Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Fezekkir innema ente müzekkir. Bunlara sen tezkirde bunu, yani Kur'an'ı, Kur'an bilgisini onlara anlat. Senin görevin budur. Onları yola getirecek değilsin diyor Gâşiye suresinde. Yine aynı şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın hayran kaldığı kişiler konuşunca ne güzel konuşuyor ya. Bunu bakın, Muhammed Aleyhisselam hayattayken bunu yapanlar Yahudi hahamlarıydı. Adamlar kendilerini çok iyi yetiştirmişler. Geliyorlar, biz Müslüman olduk diyorlar. Tabi bilgi sahibiler. Çok güzel konuşuyorlar. Giyim kuşamları da bakıyor. Gayet güzel. Hayran kaldığı kişiler için Allah-u Teala asıl düşman onlardır diyor. Peki kalbini bilse hayran kalır mı? Onun için bir kişinin kalbini bilen sadece Allah olduğundan, bir kafirliğe ya da müminliğe karar verecek olan O'dur. Ama kişi kendisiyle şey yaparsa herkes kendini mümin sayar. Ama Allah saymaz ki. Onun için Hicr suresinin ikinci ayetinde ya tamam inanıyorum ama yapamıyorum. İşte öyle derler. Yani keşke ben de teslim olabilsem. Yol ne engel var? İşte kalple iman. İman demek asla ama falan demeden tam olarak inanmak ve güvenmek demektir. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine tam olarak içten inanıp güvenen kullarından eylesin. İçten olması da Nahl suresinin ayetini okudum. Birisinin baskısıyla ben inanmıyorum diyen kişiyi de Allah gene mümin kabul ediyor. Ama içinde yoksa istediği kadar ben müminim desin, istediği kadar güzel konuşsun, o mümin değil. Allah-u Teala cümlemizi samimi müminlerden eylesin. Allah yardımcımız olsun.